Merhabalar herkese. TNT Podcast'in 5. bölümünde yeniden sizlerle birlikteyiz. Ben Tuncer Aydarlar.
Ben Taylan Akıl.
Bu bölümümüzde geçen bölüm övmelere doyamadığımız Andor'un bir nevi ruhani devamı olan Rogue One'ı konuşuyor olacağız. Star Wars hikayesi adı altında çıkmış antoloji filmlerinin ilki olan Rogue One.
Evet abi ve 6 sene sonra yapılmış bir...
Evet.
6 sene sonra
biraz geç kalmış bir tartışma
olabilir. Biraz geç
olabilir.
Kaldık ama sonuç olarak biz de hani bu fikre daha yeni kapıldık, yapalım falan filan diye. Andor bizim Rogue One aşkımızı tekrardan diriltti diyebiliriz.
Evet. Aslında bak buna dair bir veri alabilsek çok güzel olur. Mesela dizinin yayınlanışından sonra Rogue One'ın platformdaki izlenme etkinlikleri nasıl değişmiş?
Kesin artmıştır.
Ben de arttığını görüyorum ama muhtemelen ikinci sezonla birlikte daha da artacaktır.
Evet. Andor'un şeyi söylenmiş miydi hiç? Kaç sezon süreceğine dair bir muhabbet?
İki sezon.
İki sezon mu sürecek?
Evet. 12 bölüm daha alacağız ikinci sezonda ve sonrasında tamamlanıyor. Direkt Rogue One'a bağlanacak şekilde tamamlanıyor.
O zaman tamam. Evet. İkinci sezondan itibaren muhtemelen daha da bir hype başlar Rogue One'a dair.
Evet. Ama
biz şimdiden hype'landık.
Andor'u birazcık daha konuşmamak için evet. Ben şimdi Rogue One'dan ufak bir giriş yapmak istiyorum. Böyle
Rogue
bir arka plan.
Andor konuşuyorlar. Arkadaşlar biz geçenki bölümde bazı yerleri atladık. Evet. Mon Mothma. Evet.
Birazcık Rogue One'a dair arka plan bilgisi vererek aslında evet. Ortamı ufaktan açmak istiyorum. Şimdi Rogue One çok ilginç bir dönemde çıkıyor aslında. Rogue One'a dair ilk fikrimiz John Knoll tarafından geliyor. John Knoll kimdir? Aslında Star Wars'un ilk filmden itibaren görsel efektlerini yapan Industrial Light and Magic'in şu anda CCO'su yani Chief Creative Officer'ı olan kişi. Aynı zamanda kardeşiyle birlikte bugün herkesin en çok kullandığı Photoshop programlarından biri olan Adobe Photoshop'u da yaratan kişi. Bu adam uzun zamandır zaten Star Wars'la içli dışlı. İşte 97 döneminde prequel üçlemenin görsel efektlerini yaparken iyice işin içine dahil oluyor. Sonrasında da ne zaman ki Disney tarafından satın alınıyor Star Wars, gidip bu fikrini Disney yöneticilerine sunuyor. Aslında daha öncesinden de böyle bir girişimi var. Hatta George Lucas'la birlikte Death Star planlarının nasıl çalındığını anlatan bir iş yapmaya yelteniyorlar. Hatta George Lucas'ın yazdığı senaryolar var. O zaman bir Underworld dizisi yapılması planlanıyor. Ama tabii sonradan bu proje rafa kaldırılıyor. Derken Disney'in satın almasıyla birlikte John Knoll tekrar bu fikrini soruyor. Kathleen Kennedy'nin çok hoşuna gidince ki burada birçoğunuzun Kathleen Kennedy'den çok haz etmediğini biliyorum. Ama her ne kadar Rise of Skywalker gibi bir faciaya neden olmuş olsa da bugün Andor'u izliyor olmamızın da Mandalorian'ı da izliyor olmamızın da nedeni aslında Kathleen Kennedy.
Yani affedebiliriz sırf bu yüzden dolayı.
Evet ya ben herkes kadar nefret dolu bir yerde değilim Kathleen Kennedy'ye karşı. Hani günahları ve sevapları olduğunu düşünüyorum. Genele bakıldığında ne kadar yetenekli bir kadın olduğu apayrı bir tartışmanın konusu. Ama tabii bunun akabinde projeye Gareth Edwards yönetmen olarak atanıyor. Ve Rogue One aslında ufaktan şekillenmeye başlıyor. Şimdi 2015'te bir versiyonunu yapıyorlar Rogue One'ın. Ve Disney yöneticilerine izletiyorlar bunu. Gelen tepkiler aşırı olumsuz. Disney yöneticileri filmden nefret ediyor resmen. Derken Lord'umuz ve kurtarıcımız aynı zamanda bize Andor gibi mükemmel bir diziyi de sunmuş olan Tony Gilroy, Kathleen Kennedy tarafından Rogue One'ın belli kısımlarını yeniden yapması için görevlendiriliyor ve aslında bugün izlediğimiz filmin büyük bir kısmı yeniden çekimlerle birlikte şekillenmeye başlıyor. Bence final iş üzerinden değerlendirdiğimizde hangi kısımlarda Tony Gilroy'un parmağının olduğu da birazcık net aslında.
Kendini belli ediyor.
Ama oraya girmeden önce ben lafı da daha fazla uzatmadan senin Rogue One'la ilgili genel bir görüşlerini sormak istiyorum. İlk evet. izlediğindekiler ve dün yeniden izlediğinde şekillenenlerle birlikte.
Abi şöyle şimdi her şeyden önce spoilersız olarak bir açılış yapacağım ben de. Ya öncelikle ya ilk Rogue One geldiğinde ben de sinemada izleyenlerdenim. Sinemada izledim ve sırf aksiyonundan, sırf filmin ikinci yarısından dolayı özellikle aklımda en çok kalan kısımlar da onlardı zaten. Çok beğenmiştim. Ve Andor bölümünde de söyledim. Benim yeni nesil Beyaz Perde'ye gelen Star Wars işlerinde açık ara en beğendiğim film Rogue One. Bu nedenle çok daha ayrı bir yerde zaten film benim için. Genel bir film yapısı olarak incelendiğinde evet hala hani tekrar izleyince özellikle mesela bu bölümü kaydetmek için tekrar izlediğimde şeyleri fark ettim hani böyle. Aa evet ya bak bazı yerleri hakikaten de böyle yani sorgulanabilir neden böyle bir tercih yapıldığını veya eksikler falan hissediyorsun. Fakat ikinci defa izlediğimde şunu fark ettim abi hatırladığımdan çok daha iyi bir filmmiş. Ve Andor'u izledikten sonra özellikle dediğin gibi Tony Gilroy'un nereleri yazdığını böyle bayağı cımbızla alabiliyorsun abi aralardan. Tamam, burayı bu adam yapmış. Ha, burası bu. Aynı zamanda ona ait olmayan yerleri de görebiliyorsun. Klasik Disney'in seveceği tarzda, hani böyle çocuklara pazarlayın bunu dediği tarzda sahneler de çok. Ha, ama Rogue One'ın bence en özel taraflarından biri bana göre fan servisi dediğimiz kısmı bile aslında tadında yapıyor bana kalırsa. Hani yani tabiri caizse bokunu çıkarmıyorlar abi.
Evet, buralardan spoilerlı kısımda daha detaylı bahsederiz. Evet. Fan servisinin nasıl aslında etkili bir araç olarak Rogue One'da kullanıldığına dair.
Evet.
Şöyle bir durum var. Mesela Rogue One'a dair bildiğimiz işte fragmanlarda gösterilen, özellikle filmin ikinci yarısına dair, işte o Scarif'teki asi operasyonu sekansına dair birçok yer yeniden çekiliyor. O yüzden evet, Tony Gilroy'un etkisinin büyük oranda bizim de çok beğendiğimiz ikinci yarıda olduğunu söyleyebiliriz aslında. Hı. Benim filme dair görüşlerim tekrar izleyince çok çok değişmedi. Yani ilk çıktığı dönemde de belli kısımlarını çok kuvvetli bulmakla birlikte bazı yerlerden zayıf olduğunu düşünüyordum. Evet. Hala da aşağı yukarı aynı haldeyim. Bir yandan da Andor'u izledikten sonra orada karakterlerin ne kadar iyi işlendiği düşünülünce burada karakterlerin bu kadar tırt işleniyor olması aslında birazcık daha gözüme battı diyebilirim. Şimdi Rogue One'a dair yine bir şöyle arka plan bilgisi verebilirim. 2015'te Force Awakens'la birlikte Disney Star Wars döneminin sinema ayağını başlattık aslında. Ve o zamandaki plan bir yıl ana film, yani bu işte episode dediğimiz Star Wars'un bölüm yapısına devam ettirecek şekilde çıkan filmler, bir yılda antoloji filmleri diyebileceğimiz, işte Star Wars dünyasında hikayeler anlatan ama ana hikayeye doğrudan bağlanmayacak filmler yayınlanacak şeklinde bir yapı vardı. Ve Rogue One bu antoloji filmleri diyebileceğimiz filmlerin ilki aslında.
Evet.
Force Awakens'ın her ne kadar A New Hope'un görece başarısız bir replikası olmakla eleştirilmesine rağmen ne kadar iyi bir gişe yaptığını ve insanların aslında bünyesindeki o Star Wars açlığını tetiklediğini düşünürsek, Rogue One'ın da arkasına aldığı bu ivmeyle birlikte iyi bir gişe yapması zaten beklendik bir şeydi. Ki gişede de kimseyi üzmedi. $1 milyar bir gişe yaparak aslında finansal bir başarı olarak konumlandırdı kendini.
Evet.
Öte yandan Star Wars hayranlarının birçoğunun da en sevdiği Star Wars filmlerinden biri olduğunu biliyorum. Bunun da belki arkasında daha önce evren içinde çok da görmediğimiz bir hikayeyi anlatmaya yaklaşıyor oluşu yatıyor. Çünkü ana rolündeki karakterlerin hiçbirinin doğrudan bir Jedi ya da Sith olmadığı bir hikaye izliyoruz.
Aynen.
Yani ekibin üyelerinden bir tanesi diyebileceğimiz işte Chirrut Imwe karakterinin güçle, o da daha önceki karakterlerde görmediğimiz bir şekilde bir ilişkisi olduğunu biliyoruz. Ama onun dışında artık Rogue One'a ilgili spoiler sayılmayacaktır hiçbir şey diye tahmin ediyorum. Vader'ın göründüğü ufak sahneleri bir kenara bırakırsak film boyunca neredeyse güce dair hiçbir şey görmüyoruz diyebiliriz.
Evet. Ya bunu yine önceki Andor bölümünde konuştuğumuz gibi bütün hikayeyi, bütün plotu şey olarak götürüyorlar hakikaten. Işın kılıcı görmeyi bırak, adı bile geçmiyor. Hani Emperor lafını, işte Palpatine'in lafını sadece işte böyle sohbetlerde duyuyorsun yani belli bir noktaya kadar. Ama tabii Andor'un aksine bunda biraz daha fan service, fanları da mutlu edelim kısımları var, o ayrı konu. Spesifik olarak tartışacağımız gibi de. Ama normal adamlar abi, yani normal insanlar bunların birçoğu. Hı hı. Aralarında evet bir Force'la ilişkisi olan bir tane karakterimiz var. Fakat hani o da hani böyle hobi olarak ilgileniyor gibi bir şey. Yani o adam da böyle kendini sadece kaptırmış dindar bir adam gibi sadece. O açıdan böyle bir hikayeyi götürebilmesi gerçekten aslında yetişkin Star Wars'u diyebileceğimiz bir janra gibi bir şey çıkarıyor ortaya yani.
Evet ya, bir de hani karakterlerini diğer Star Wars işlerinde görmediğimiz bir şekilde harcanabilir karakterler olarak evet, konumlandırması. İşte yeri geldiğinde birilerini öldürmekten ya da gezegen çapında yıkımlara evet, neden olmaktan kaçınmayan, görece ağır sayılabilecek bir hikayeyi anlatmayı tercih ediyor oluşu, onu aslında diğer filmlerden ayrı bir yere konumlandırıyor biraz.
Bir de şeyi eklemek istiyorum. Hani şey mesela bu filmle beraber özellikle imparatorluğun insanlar tarafından, askeriye tarafından nasıl yönetildiğini, nasıl kullanıp kolaçan edildiğini de görüyoruz. Çünkü sadece şeyi görmüyoruz. Diğer filmlerdeki olayımız neydi? Jedi Sith'ler kapışması tamamıyla. Hı-hı. Jedi'ların Sith'lerle kapışması. Arada imparatorluk da var falan filan ama işin daha bir siyaseti, daha bir askeriyesi, daha generallerin, komutanların verdiği kararlar, onların
İmparatorluk
yaptığı
içi güç çekişmeleri.
Aynen öyle. İmparatorluk içi güç çekişmeleri, ki bunda da aynı şekilde görüyoruz. Andor'a benzer bir yerde burada da başka bir güç çekişmesi muhabbeti var.
Yani ben mesela
Andor'daki
oradaki
kadar bariz olmasa da çok öyle tatlı oranlarda.
O aradaki imparatorluk hikaye örgüsünde Tony Gilroy'un parmağı olduğundan şüpheleniyorum şahsen. Özellikle Andor'da imparatorluk güvenlik bürosuna bu kadar büyük bir ağırlık verilmişken Rogue One'a da onları ufaktan Tony Gilroy'un yedirdiğine dair teorilerim var.
Evet, olabilir. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Çünkü benzer tonda bir anlatım var aynı şekilde. İmparatorun da insani tarafını görüyoruz abi çünkü. Sadece Darth Vader işte Palpatine falan böyle hani insanlıktan daha öteye gitmiş varlıklardan değil de imparatorluğun bu şekilde yönetildiğinden, bu şekilde kolunup kollandığından veya hükmettiğinden bütün galaksiye falan bunlardan da ziyade insanların bunu nasıl sağladığı, kendi aralarındaki dediğin gibi çekişmeler, başka sebepler, kişisel sebeplerden ortaya çok fazla şey çıkıyor. Ailelerin nasıl etkilediğini görüyorsun. Tamamıyla şey abi işte yani bu evet bu bir Kafkaesk bir mekanizma fakat bunu da oluşturan bir insan grubu var. Bu insanların yapısal durumunu görüyorsun tamamıyla ve bana kalırsa imparatorluğu çok daha korkulabilir bir figür haline getiriyor. Olay çünkü sadece Darth Vader, Palpatine olarak falan düşündüğünde, Sith olarak düşündüğünde, Inquisitor olarak düşündüğünde evet bir korkunç tarafı var, güçlüler, müçlüler falan filan ama organize bir yapı var abi ortada. Çok daha korkunç bir şey bence bu ve imparatorluğa çok yakışan bir profil oluşturuyorlar.
Evet yani Andor'da özellikle devam ettirildiğini gördüğümüz işte imparatorluğun işbilir bir organizma evet. olması yapısının tohumlarının Rogue One'da ekildiğini söylemek mümkün. Bunun dışında 2 saat 13 dakikalık ekran süresini aslında iki parçaya böldüğünü görüyoruz. Yani evet. bir karakterlerin bu intihar görevi diyebileceğimiz göreve çıkmaya ikna oluş süreçlerini gösterdiği işte yaklaşık 1 saat 15 dakika süren evet. ilk yarı. Bir de hani Scarif'teki intihar görevini bütün detaylarıyla gördüğümüz ve aslında filmin esas parladığı kısım olan yaklaşık 50 dakika süren ikinci yarısı.
Evet.
Şimdi buna baktığımızda ikinci yarıda ben çok daha başarılı bir iş çıkardığını görüyorum.
Katılıyorum.
Benzer şekilde eğer filmi yine işte klasik anlatı motiflerine göre bölüp 3 perdelik yapıda değerlendirecek olursak, 1 ve 2. perdede ortalama belki ortalamanın biraz altında bir iş çıkartıp 3. perdeyle birlikte çok daha ne yaptığını bilen ayakları yere basan bir yere evrildiğini düşünüyorum. O yüzden de hani filmin böyle 3'te 1'lik kısmından çok keyif alıp diğer 2 kısmında da daha iyi olabilirmiş dediğim evet. bir yerde kaldım ben.
Ya filmin özellikle ikinci kısmı Tony Gilroy'un benim parmağını bastığını düşündüğüm yerlerden biri. Çünkü Andor'da izlediğimiz aksiyon sekanslarına çok benzeyen ve daha hatta temposu yüksek bir aksiyon sekansı izliyorsun abi. Çünkü çok yüksek korumaya sahip olan yani imparatorluğun sonuç olarak sırlarının olduğu bir yere gidiyorlar. Ve oradaki gerginlik olsun, tamamıyla hayatlarının ne kadar tehlikede olduğu olsun bunların hepsini zaten biliyorsun. Bir de durdurak bilmeyen bir aksiyon var. Ve akılsızca yapılmış aksiyon da değil.
Hı hı.
Yani bütün karakterlerin iletişimlerini de bu esnada görüyorsun.
Kronolojik gidip oraya geldiğimizde bunun detayına daha fazla gireriz. Oraya geçmeden hemen çok ufak şeyi söyleyeyim. Film aslında uzun zamandır Star Wars kanonunda hani pilot boşluğu diyebileceğimiz bir yeri dolduruyor.
Evet.
Şimdi 4. filmle birlikte, ilk Star Wars filmiyle birlikte biz asilerin Death Star'ı bir şekilde patlattığını ve aslında tasarımındaki bir zayıflıktan faydalanarak bunu yaptığını biliyorduk.
Evet.
Ama bu zayıflığın çok bariz bir zayıflık olması hani ulan hiç mi bir imparatorluk mühendisi yoktu da hacı sen burada ne yapıyorsun demedi
aynen.
gibi bir soruyu akıllara getiriyordu. Yine Death Star planlarının nasıl asilerin eline geçtiği aslında işte genişletilmiş evren diyebileceğimiz dönemde Kyle Katarn gibi karakterler üzerinden hayran teorileriyle de birleştirilerek bir noktaya kadar işlenmiş olmakla birlikte kanon Star Wars evreninde çok da karşılığı verilmemiş bir soruydu. Burada aslında Jyn Erso'nun ana karakterimizin babası Galen Erso üzerinden gördüğümüz hikaye örgüsüyle birlikte o kısımda birazcık daha anlamlandı diyorum ki filmde aslında açılışını oradan yapıyor deyip kronolojik olarak tartışmaya başlayalım.
Evet, spoilerlı bölüme şu anda geçtik artık. İzlemediyseniz tavsiye ediyoruz izlemenizi ama artık Andor'u özellikle izleyenler olarak izlemişsinizdir diye tahmin ediyoruz, umuyoruz. Şöyle, ilk başladığı yer zaten şey neydi direktörün adı?
Krennic.
Krennic, aynen. Krennic'in aslında bu Galen'ın ve Jyn'in evine, onun olduğu yere bir ekiple gittiğini görüyoruz abi. Krennic aslında şeyi geri almak istiyor. Galen'a geri geleceksin diyor, hı-hı. çalışacaksın diyor. Aileni senin için, senin ve ailen için çok daha iyi bir hayat sizi bekliyor. Gel ve işini bitir, başladığın işi bitir diyor. Bizim karakterimiz zaten Matt Mikkelsen'ın canlandırdığı, o da güzel bir sürprizi diyelim ben ilk izlediğimde. bu kadar merkezde olacağını düşünmüyordum Mads Mikkelsen'ın karakterini.
Gayet başarılı da oynuyor bu.
Gayet de başarılı, evet. Ve Galen'ı zorla, ilkten yalan söylüyor ama zorla sonunda Krennic
İmparatorluğa bağlıyor.
Yakalıyor, imparatorluğa da bağlıyor. Zorla aslında bu ölüm yıldızı projesine devam etmesi için onu oradan kaçırıyor. Eşini öldürüyor ve filmin de ana karakterlerinden biri olan Jin, yani Galen'ın kızı Jin, kaçıyor ve hikayemiz burada başlıyor zaten.
Evet. Hemen akabinde de 15 yıllık bir zaman atlaması geliyor aslında.
Evet. Ya yani çok da önemli bir kısım mı? Belki değil, belki olabilir. Çünkü enteresan bir sekans var orada. Zaman atlamasından hemen önce kimi görüyoruz? Saul Guerrero'yu görüyoruz abi. Jin'i, Saul Guerrero'yu da nereden tanıyoruz? Rogue One izleyenler hatırlayacaktır. Rogue One diyorum, pardon. Andor izleyenler hatırlayacaktır. Orada da gördüğümüz bir karakter ama çok da fazla bir şey yaptığını görmüyorduk Saul Guerrero'nun.
Evet, ya biz bunu Andor'la ilgili canlı yayınlarımızda da tartışmıştık aslında. Saul Guerrero Star Wars evreni içinde birçok işte yan karakter olarak var olup evrenin çok merkezi bir yerinde konumlandırılmasına rağmen kendine dair neredeyse hiçbir şey de anlatılmamış. Doğrudan anlatılmamış karakterlerden biri. Clone Wars'da görüyoruz, Rebels'da görüyoruz, Rogue One'da görüyoruz, Andor'da görüyoruz, Jedi Fallen Order'da görüyoruz.
Evet.
Ama doğrudan kendi hikayesini tek parça halinde
Jedi
anlatılmış
Fallen
bir şey
Order'da
yok.
Da görüyorduk. Kendi hikayesini de şimdi sen söyleyince hatırladım. Yani evet, karakterle alakalı çok bir aksiyon görmüyoruz, o ayrı konu. Ne yaptığını, nasıl bir konumda olduğunu biliyoruz sadece. Burada da Jin'i kurtaran zaten kendisi, onu görüyoruz. Küçük yaştayken daha Jin. Onu büyütüyor.
Buraya geçmeden mesela çok ufak bir şey ekleyebilirim. Tabii. Aslında ilk kısımda söylenen repliklerden bir tanesi daha sonra film boyunca iki yerde karşımıza geliyor. Lyra'nın, Galen Erso'nun eşinin, Krennic'e söylediği bir asla kazanamayacaksın lafı var.
Ha, evet.
Sonrasında Galen tarafından tekrar Krennic'e karşı tekrarlanıyor. Ve en sonunda Jin'le Krennic'in yüzleşmesinde, o işte Scarif'teki anten kısmında karşı karşıya geldiklerinde Jin tarafından haha kazanamayacaksın demiştik, bak gördün mü kazanamadın şeklinde böyle in your face diye geri getirildiğini görüyoruz aslında.
Defalarca tekrar ediliyor Krennic'in yüzüne.
Bu arada bu 15 yıllık zaman atlayışı aslında benim filme dair en büyük problemlerimden bir tanesinin de temelini oluşturuyor. Şimdi burada bir disclaimer vermem gerekiyor. Haliyle biz bu filme dair geçtiğimiz 6 yıl içinde birçok başka içerik üreticinin de söylediği şeyleri okuduk, dinledik, izledik. O yüzden burada paylaşacağımız görüşlerden bir kısmı illaki onlardan etkilenmiştir. Ama özellikle yakın zamanda tekrar göz attığım için iki içerik üreticinin adını burada kaynak gösterme olarak anmak istiyorum. Bir tanesi çok sevdiğimiz YouTube kanallarından biri Lessons from the Screenplay ve Michael Tucker. Onun aktif karakter ve pasif karakter üzerinden Force Awakens ve Rogue One'ı kıyasladığı bir videosu var. Burada söyleyeceğimiz şeylerin bir kısmı o videoda mevcut. Bir diğeri de The Goldman diye bir YouTube kanalının yine Rogue One üzerine, hatta onun da 2 ay önce falan yayınladığı, böyle 6 yıl geçtikten sonra Rogue One nasıl bir film olarak aklımızda kalıyor.
O da Andor'la gaza gelerek.
Evet, temalı bir videosu var. Dolayısıyla burada söyleyeceklerimizin bir kısmı aslında oralara yapılmış atıflar. Bunu baştan söyleyelim. Tekrar geri dönecek olursak, 15 yıllık zaman atlayışı neden benim için problematik?
Evet, ben merak ettim. Ben o kadar rahatsız olmadım bundan.
Senaryo yazımına dair söylenen ilk şeylerden bir tanesi her zaman göster, söyletme ya da anlatmadır ya.
Evet.
Senin karaktere dair detayları o karakterin yaptığı ettiği şeyler üzerinden görmen ve aslında sana bir karakterin bunları, sen bunları yapmıştın diye anlatmaması gerekir. Senin anlatılan şeye daha ilgili
değil de ideal olarak bu tercih edilir.
Evet. Burada tam tersini görüyoruz işte maalesef. Jin Erso'nun bu arada geçen 15 yılda nasıl bir karaktere dönüştüğüne dair hiçbir fikrimiz yok. 15 yıllık bir zaman atlayışının üstünden bir asi hapishanesinde olduğunu, akabinde asiler tarafından kaçırılıp işte asi ittifakının merkezine Yavin 4'e getirildiğini ve orada suçlarının kendisine işte okunduğunu dosyadan, onun da buna çok da bir tepki vermediğini görüyoruz. O yüzden aslında olaylar başlayana kadar Jin Erso karakterinin nasıl biri olduğuna dair hiçbir şey bilmiyoruz biz. O yüzden bunun çok başarılı bir anlatı kararı olmadığını düşünüyorum ben.
Ben onda katılmıyorum. Çünkü zaten karakterlerin kolay harcanabilir muhabbetinden bahsettiğimiz için bir de Rogue One'ın bütün olayı zaten tamamıyla bu olduğu için bir problem teşkil etmiyor. Yani aksine zaten 2 saat 12 dakikalık bir süresi olan bir film için Jin Erso'ya bu kadar da vakit ayırmaya gerek yok diye düşünüyorum. Benim filmin en sevdiğim taraflarından biri o. Evet, bir hikaye dinlerken, hikaye izlerken daha doğrusu karakterleri önemsemek isteriz. karakterlerin arka planlarını bilmek isteriz. Nasıl bir karakter gelişimi yaşadıklarını bilmek isteriz. Fakat ama Rogue One'da zaten bunu da sen söylemiştin bir önceki Andor bölümünde. Ben Andor'u merak ettim abi. Bu adamın gerçekten işte bir ne derler casusluk yaptığı bir seri izlemek isterim diye. Çünkü onu merak ediyorsun o adamı hakikaten. Bence daha merak uyandıran kişi de o.
Ama işte böyle olmamalı aslında.
Gene Erso'nun bence merak uyandıran bir tarafı yok. Ve bu tercih bana kalırsa gayet makul. Çünkü aslına bakarsan Gene Erso kimse değil abi. Sadece babası Death Star'ı yapan.
Ama kimse olmamasıyla yani. Hikayeyi onun gözünden deneyimliyor olman apayrı şeyler. Şimdi biz filmin başından itibaren hikayenin ana karakteri olarak, işte protagonist diyeceğimiz karakter olarak Gene Erso'yu görüyoruz. O yüzden onunla bir şekilde bağ kurabiliyor olmamız lazım aslında. Şimdi Andor'u ilgi çekici bir karakter yapmakla ilgili bir sıkıntım yok. Ama Gene Erso'nun bu kadar bağ kuramadığımız ve işte aslında aktif pasif kısmında değineceğimiz pasif bir karakter oluşu izleyici olarak hikayeye duygusal bir yatırım yapmamızın belli bir yere kadar önüne geçiyor. Çünkü şöyle örnek verelim mesela. Gene Erso'nun illa büyük biri olmasına da gerek yok. Force Awakens'ta gördüğümüz Rey karakteri. Force Awakens boyunca hatta Rise of Skywalker'daki büyük itirafa kadar biz ebeveynlerinin kim olduğunu bilmiyoruz. Ve aslında bir çöl gezegeninde kendi halinde yaşayan hiç kimse olan bir karakter olarak görüyoruz. Ama açılışında neredeyse 6-7 dakikayı sadece Rey'in günlük hayatını ve aslında ufak şeylere verdiği tepkiler üzerinden nasıl bir karakter olduğunu bize anlatmaya harcıyor Force Awakens. Dolayısıyla yine mesela Gene Erso gibi hiç kimse olan bir karakter olmasına rağmen Rey'e dair yatırımımız çok daha büyük bir yerden açılıyor. Şimdi yeni üçlemeyi eleştirebileceğimiz birçok kısım var. Özellikle finali bunların başında geliyor. Ama hakkını yiyemeyeceğimiz şeylerden bir tanesi bence ana karakterlerinin hepsini bir şekilde izleyiciye umursatmayı başarıyor oluşu. Rogue One'da aslında biraz bunun eksikliğini hissettim ben.
Yani ben bu eksikliğin olduğunu kesinlikle inkar etmiyorum. Fakat ben bu eksiklikten rahatsız olmadım şahsen. Ya. Dediğim gibi çünkü filmin tonuna bence gayet uygundu. Aksine Andor karakteri daha iyi işlenmişti. Belki hani Galen karakterinin biraz daha... Ya bana kalırsa Galen daha enteresan bir karakter Jin'den. Çünkü Jin sadece annesi katledilmiş imparatorluk tarafından. Babası nerede olduğunu bilmiyor. Ölse daha iyidir diyor zaten sorduklarında. 15 senedir görmedim diyor. Ölmüş olması daha iyidir falan filan diye şeklinde düşünüyor. Hatta Saul'la falan buluşmalarında da orada aynı şeyi söylüyor. Benim imparatorlukta bir derdim yok. Saul diyor ki ama hani sen göklerde onların bayrağının olmasından memnun musun diyor. Göklere bakmadığım sürece sorun yoktur diyor mesela.
Yukarı bakmayı veririz
yukarı
diyor.
Yukarı bakmam ben de diyor.
Aslında
yani.
Andor'dakine benzer bir önce reddetme sonradan evet. da aslında direnişin başını çekecek figürlerden biri haline gelme, bunu kabullenme evet. durumu var. Ama o geçiş de bence çok iyi işlenmemiş. Oraya ilerleyen kısımlarda geleceğiz. Jin'e dair karakter olarak gördüğüm bir diğer sıkıntı da aslında bütün eleştirilerde de altının çizildiği pasif ana karakter olma konusu. Yani film boyunca hayır, olan evet. olayları düşündüğümde...
Ana karakter diyemedim ben de dikkat edersen. Evet. Ana karakterlerden biri dedim.
Neredeyse hiçbiri Jin'in doğrudan verdiği bir kararla, onun aldığı bir aksiyonla evet. gerçekleşmiyor. Asiler hapishanesinden bunu pardon imparatorluk hapishanesinden bunu asiler kaçırıyor. Akabinde kıza verilen görev bile pasif olduğu bir görev. Diyorlar ki biz gidip Saw Gerrera'nın kapısını çalacağız ama yanında tanıdığı biri olmazsa bizi almayabilir. O yüzden seni de yanımızda götürmemiz
Almayı
lazım.
Bırak öldürür bizi falan diyor. Yani.
Orada bile aslında kızın aktif bir şeyi yok.
Evet.
Sonrasında Cassian'la birlikte Jedi'ya gidiyorlar. Saw Gerrera'nın olduğunu bildikleri Hı-hı. gezegene. Orada da çok aktif bir şey yapmıyorlar. Bunlar gezegende Saw'un bir şekilde izini bulmaya çalışırken birden silahlı bir çatışma patlak veriyor. Önce imparatorluk tarafından esir alınıyorlar. Ardından Saw Gerrera'nın asiler grubu tarafından esir alınıyorlar. Yani yine bir şeyler onlara oluyor. Onlar bir şeyler yapmıyor doğrudan.
Evet. Ama yani dediğim gibi yani yine katılıyorum bu söylediğine. Fakat ben hala filmin genel anlattığı şeyle ve tonuyla gayet bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Bu tercihlerin böyle bir eksiklik olarak değil de bunların gerçekten tercih olduğunu, bunu kabullendiklerini düşünüyorum yaparken de. Çünkü abi yani Jin dediğimiz karakter bildiğimiz kadarıyla evet Saw büyütmüş falan ama sadece o şekilde bir combat training dediğimiz bir eğitimi var. Kendini kollamayı falan biliyor karakter eyvallah. Fakat yani onun başına zaten bir şeylerin gelmesi çok normal. İmparatorluğa karşı evet bir kini var belki de ama umursamıyor. Göklere bakmam diyor her şeyden önce. bir isyan planı falan yok. İsyancılar olduğunu biliyor. Kendi hiç katılmayı düşünmemiş. Evet, içinde bir belki de intikam ateşi var ki yanmayı bekliyor. Bir kıvılcım bekliyor ki filmde de buna benzer bir şey oluyor. Çok da etkili olmasa da bir anda karar veriyor bunu yapmaya. Babasının o mesajıyla falan etkileniyor. Yani bu kadar bu karakter. Hani bir şeyler planlaması, ha şey açısından düşünürsen, Andor açısından düşünürsen, Andor da çünkü aslına bakarsan bence daha main karakter olan Andor burada. Çünkü Andor'u da direkt 7. 8. dakikasında bu Krennic'in Galen'ı aldığı, işte Jin'in kaçtığı, eşini öldürdüğü yere falan hemen onun ardından aslında Andor'u görüyoruz hemen sonrasında. Andor bize de bir ana karakter olarak tanıtılıyor. Bütün şeyler aslında Andor'un bile planlamadığı, Mon Mothma'nın planladığı, isyanın planladığı şeyler etrafında gerçekleşiyor. Bu nedenle Jin karakterinin pasif bir ana karakter olması, ki ana karakter kısmında katılıyorum, tam bir ana karakter enerjisi barındırmıyor, bir problem teşkil etmiyor bence yine de.
Aslında bu karakterin çok bir işlevi olmaması durumu Jin'e özel bir şey de değil bu arada. Yani Chirrut ve Bayce karakterlerini düşün. Evet. Tamam, çok ilgi çekici ve aslında görmekten keyif aldığımız karakterler. Ama hem olaya dahil oluşları hem de hikaye boyuncaki işlevleri tamamen çıkarsan da hikayenin aynı şekilde akabileceği şeyler.
Evet.
Yani Chirrut ve Bayce bunlara katılmadan önce de Cassian ve Jin'in planı işte önce Yadu'ya gidip Galen'la konuşup sonrasında da Scarif'e gidip planları çalmaktı. Chirrut ve Bayce olduğunda da sadece yanlarına eklenmiş oluyorlar.
Jedha'da bir tek şey işine yarıyorlar. Yakalandığında bizimkiler, bizim üçlü droidle beraber K2'yla işte Andor, Jin yakalandığında orada gelip bizim imam abimiz milleti sopayla dövüyor.
Olay örgüsüne etkileri olmakla birlikte anlatı açısından çok bir fonksiyonları yok aslında.
Sempatik bir ikili sadece. Ve orada Force'a da işte tam olarak kopamamışlar belki de. Force'a dair abi bir şey göstermek istemişler. Ve Force'un sürekli olarak adını duymamızı sağlıyor bizim.
Yani güce dair söyledikleri şey ya da getirdikleri, en azından kanon Star Wars evreninde çok aşina almadığımız yaklaşım bence kıymetli.
Senin zaten direkt şeyi ya, 8. film The Last Jedi. The Last Jedi'yi beğenme sebeplerinden biriydi bu.
Evet. Yani
normal insanların dair bile gücü manipüle edebiliyor olması veya belli bir oranda bir bağ kurabiliyor olması falan.
Kesinlikle katılıyorum. Öte yandan filmin aslında bu anlatıya doğrudan hizmet etmeyen sahneler, sekanslar, karakterler, olaylar yaşatma deseni sürekli tekrarlanıyor. Yani en basitinden... Ha, buyur, bir şey söyleyecektim.
Yok, hayır.
Şunu söyleyebilirim mesela. Saw'ın oraya gittiklerinde işte önce Body'yi görüyoruz. Riz Ahmet'in oynadığı, ki iyi de oynadığı. Evet. İmparatorluktan kaçan ve aslında Galen'ın mesajını Saw'a iletmekle yükümlü pilot arkadaşımız.
Sadece bir pilot da değil, arkadaşımsı bir ilişkileri de var. Galen'la yakın bir ilişkileri de var. Hani bu senin için Galen falan gibisinden böyle bir duygusal bir bağı da falan var adamın yani.
Şimdi burada şöyle bir sıkıntı var. İşte Body karakterini alıyorlar, Saw'ın karşısına çıkarıyorlar.
Evet.
Saw'ın o noktaya geldiğimizde çoktan paranoyak olmuş ve aslında her şeyden şüphe eden, havadan nem kapan bir insan olduğunu görüyoruz ki bunun tohumlarını da Andor'da çok güzel ekiyor aslında.
Extremist diye bahsediyor. Evet. Mon Mothma da aynı şekilde.
Ya kafayı da kırmış. O da belli. Hani son gördüğümüz Saw aklı yerinde bir adam değil. Şimdi şöyle bir sıkıntı var abi. Pilotun söylediklerine inanmıyor Saw. Diyor ki seni işte Bolgatır diye bir şeye götüreceğiz. Bu da işte aslında ekstrem bir işkence slash sorgulama tekniği.
Yalan makinesi gibi bir
evet,
şey.
Evet, bir yaratığımız var, senin düşüncelerini okuyor ama karşılığında da akıl sağlığını yitiriyorsun. Bize bu söyleniyor Bolgatır'a dair. Pilot giriyor buna. Gerçekten işte dokunaçlar arasından burasından giriyor. Aklının içindekini alıyor. Şimdi bu eğer gerçekten yalan testi ise Saw'ın bunun sonucunda pilotun söylediklerini doğrulamış olması lazım. Ama Jin Saw'un karşısına gelip aynı şeyleri söylediğinde hala tuzak mı bu? Seni de imparatorluk mu gönderdi? Diye karşı çıktığını görüyoruz.
Evet.
Benzer şekilde Body'nin başta akıl sağlığı gitti. Tamam, hücrede, yan hücrelerindeyken şeyi görüyoruz. Pilot, evet ben
sarsıntı pilottum geçiriyor adam
falan. Tamam, bunu görüyoruz. Filmin kalan kısmında gene akıl sağlığı yerinde.
Evet.
Gayet mantıklıca düşünüp akıllı kararlar veriyor. İmparatorluk subaylarını kandırıyor telsizde falan filan. Hani aklını da kaybetmemiş aslında adam. Dolayısıyla senin başta yaptığın bu Bolgatır tanıtımı ve onun etkisine dair söylediğin şeyler tamamen anlamsız bir yere geliyor. Bak düşün, o sekansı
o
komple çıkarsan hikayeden hiçbir şey eksilmiyor.
Hiçbir şey değişmiyor, aynen öyle.
Benzer şekilde mesela yine Goldman kanalının önerdiği ufak değişikliklerden bir tanesiydi. En baştaki bu hikayeyi 3 karakterin gözünden anlatma deseni. Çünkü ilk yarıda, ilk yarım saat içinde hikayeyi Cassie'nin gözünden, Jean'in gözünden ve Bodhi'nin gözünden görüyoruz.
Evet.
Bizim ilk yarıya dair işte pacing diyebileceğimiz akış temposuna dair sıkıntılar yaşamamıza neden oluyor. Bunun yerine biz o kısmı tamamen Jean'in gözünden görsek. Çünkü oradaki sahnelerin hiçbiri çok da kritik sahneler değil. Bodhi'nin bütün sahnelerini çıkarıp Bodhi'nin hikayesini direkt Sav'ın yan hücresinde, yani Endor'ların kapatıldığı hücrenin yanındaki hücrede olduğu yerden başlatabilirsin ve hikayeden hiçbir şey eksilmez.
Evet.
Andor'un bir muhbirden istihbarat alıp sonra onu öldürüp kaçtığı sahne, tamam, karakterine dair bir şey söylüyor. İşte yeri geldiğinde zor kararlar almaktan çekinmeyen ve kendine verilen emirleri doğrudan uygulayan biri olduğunu gösteriyor. Ama mesela aynı sahneyi Jedha'da ekleyebilirsin. Jedha'da Jin'le birlikte sokaklarda gezip Sav'ı arıyorlarken orada bilgi aldığı birini sonradan öldürdüğü ve buna Jin'in tanıklık ettiği bir sahne aslında bütün hikayeyi hem Jin'in gözünden izliyor oluşumuzu pekiştirir hem de bütün bu karakterlerin hikayelerinin çok daha tek bir hikaye örgüsü üzerinden akmasını sağlar. Çünkü bu arada diğer gördüğümüz Star Wars filmlerinde de böyle. Yani A New Hope'u düşün. Episode 4'ü, ilk Star Wars filmini. İlk yarım saate kadar sadece droidleri takip ediyoruz. Başka kimseyi görmüyoruz. Ne zaman ki droidler Luke'a ulaşıyor, o zaman Luke'u takip etmeye başlıyoruz. Ve bir süre sadece Luke'u takip ediyoruz. Hani hikaye hep tek bir akışta devam ediyor. Burada baştan onu üçe bölüp aslında izleyicinin takibini de zorlaştırıyor ve her bir karakterle bağ kurmamızı da birazcık güç duruma getiriyor.
Yani ya dediğin şeyler doğru ama şeye katılıyorum sadece. Karakterin adını unuttum. Yani Bodhi. Bodhi'nin sahneleri, evet, orada şey falan diyordu hatta So. Aklını yitireceksin, aklını kaybedeceksin falan diyordu. Sonrasında biraz sarsıntı geçiriyor hakikaten. Ondan sonrasında aynı olduğu gibi devam ediyor. Sen söyleyince bir şimdi tekrardan hatırladım. Aklımdan çıkmış o sahne komple. O, ya hiçbir değeri yok çünkü dediğin gibi. O sahneyi tamamıyla çıkarsan oradaki işkence şeyi falan bir anlamı kalmıyor. Dediğin şey daha iyi yapabilir. Mesela Cassie'nin bilgi aldığı kişiyi öldürmesi. Ki mesela bu da beni daha filmin başında tekrardan filme çeken şeylerden biriydi. Çünkü Andor'da karakterin bir gelişimin sıfır noktasını gördük. Hani isyana katılış anını gördük. Ve o halinde bile şey demiştik ya, Rogue One'daki haline hala tam olarak evrilmedi.
Tabii.
Evrilmediğini direkt 6. 7. dakikadan görüyorsun abi. Adam böyle düşünmeden Stormtrooper'ı öldürüyor. Düşünmeden bilgi aldığı, ona sırtını dönebilen bir adamı öldürüyor.
Ki hani mesela Galen'ı da aslında öldürmeye yeltendiğini, sonradan vazgeçtiğini biliyoruz. Yani
evet.
Bir yere kadar emirleri, evet, neredeyse körü körüne takip etmekte sorun, evet, olmayan bir karakter.
Yani kendini isyana adamış bir asker olduğunu direkt görüyorsun zaten. Ne kadar artık too far gone derler ya. Batmış batacağı kadar şeklinde. Belki o kısım daha iyi olabilir mi şey dediğin gibi. Hani bunu Jean'in önünde yapsa ve Jean'in de bu açıdan Andor'a karşı bir perspektifi olması açısından yardımcı olabilirmiş. Çünkü ya evet, şey mesela, o biraz karışıktı ya Rogue One'da. Hep 2016'da da o konuşulmuştu mesela. Ya bu Cassian'la Jean'in arasında aşk mı vardı, arkadaş neydi bu ya falan dedi insanlar. Hakikaten neydi, belirsiz bir yoldaşlık vardı abi.
Ne, duygusal bir ilişki olmasına gerek görmedim.
Yok
ben.
Hayır.
Yani değer veriyorlar karşılıklı birbirlerine.
Gerekliliğinden dolayı demiyorum. Ama bu mesela, bu belirsizliğin ortaya çıkmasındaki sebebi, kimisi çok beğendi. Ben ilk izlediğimde beğenen taraftaydım. Aa evet ya, ulan hiç salak saçma romantik şeylere girmeden hakikaten güzel bir intihar görevi izledik falan şeklinde düşünmüştüm. İkinci izlediğimde her ne kadar hani bunu izlemekten keyif alsam da, hala benzer bir görüşe sahip olsam da, daha çok beğenmiş olsam da belki de, bu ilişkinin bu kadar belirsiz kalmasının belki de en büyük sebebi senin bu anlattığın kısımlar. Çünkü birbirlerine dair, birbirlerinin aksiyonlarını, birbirlerinin gözleri önünde bu kadar net şeyler yapmıyorlar abi. Bu kadar belirleyici aksiyonlara girmiyorlar. Sadece belli şeyler öğreniyorlar. Sen öldürecektin onu falan, babasını öldüreceğinden, hı-hı, anladığından falan bahsediyor. Bu tarz muhabbetleri falan görüyoruz ama oraya kadar yine bir şey görmüyoruz. Bir anda silahı olmasına okey oluyor mesela. Hani Andor karakteri abi, bu adamın, gördük abi bu adamın. Özellikle yani Andor'u izledikten sonra, bir de hani
ama yok, Eldu'daki sekanstan sonra artık aralarında belli bir güven oluyor.
Hayır
yani.
Şey ama bence hala isyan base'inden çıktıklarında, İlk gemiye biniyorlar ya.
Hı hı.
Hani droid falan da soruyor. Verecek misin o silahı ona gerçekten falan diye. Ya işte güven karşılıklıdır falan. Bana çok kolaya kaçma şeklinde geldi o. Yani o kadar da bence hak edecek bir olay yok ortada. Evet, bir base'de bu konuşuldu. Ama sonuç olarak bu kız özgürlüğünü istiyor abi bir yerde. Hani sen bu görevi yap, ondan sonra istediğin yere git diyorlar yani. Motivasyonu, özgürlüğünü geri kazanmak olan bir kızın, bir karakterin orada böyle özgürlüklere, hani böyle rahatlığa sahip olması, Andor'un en azından ona sırtını dönebilmesi falan garip gelmişti bana. Çünkü ne kadar aslında adamın dikkatli olduğunu görüyoruz abi. Sonraki yerlerde de, ilk kısımda da aynı adam, bilgi aldığı adam, sırf tırmanırken dert olur, canlı yakalanır diye adamı vuruyor, öldürüyor yani.
Bilmiyorum, beni çok rahatsız etmemişti. Şahsen eline silah verdi diye bir şey yapacağından da illa şüphelenmesi gerekmiyor olabilir. Ama yani evet, olabilirdi. Hani
çok
orada
daha, ben çok daha güvenli bir karakter olarak artık böyle aklıma oturdu Andor benim.
Bir diğer mesela anlatıya hitap etmediğini düşündüğüm, içine sıkıştırılmış detay. Ki çıkarılsa aslında bütün hikaye çok daha iyi olabilir. Sav'da Jin'in dinlediği babasından gelen mesaj.
Evet.
Şimdi şöyle bir sıkıntısı var o mesajın. Biz filmin ikinci perdesi diyeceğimiz kısımda Jedha'dan bir şekilde sağ kurtulan ekibimizin işte Eadu'ya gidip Galen Erso'ya ulaşmaya çalışmasını izliyoruz.
Evet.
Abi buna dair şöyle bir sıkıntı var. Eadu'da yaptıkları hiçbir şey bir sonraki adımlarını etkilemiyor. Çünkü Eadu'ya gitmeden önce gemiye bindiklerinde Jin zaten babasından aldığı mesajı Cassian'a anlatıyor. Bak böyle böyle bir şey varmış. Death Star varmış. Scarif'te planları varmış. Oraya, daha doğrusu asiler üstüne gidip onları uyarmalıyız diyor. Yavin'e gidip bunları söylememiz lazım. Asilerin buna karşı savaşması lazım diyor. Cassian da diyor ki olmaz, bilmem ne, bir şeyler reddediyor. Eadu'ya gidecekler çünkü Cassian Galen Erso'yu öldürecek. Eadu'da bir şeyler oluyor, bitiyor. Sonra tekrar asiler üstüne gidip tam olarak aynı şekilde bütün asiler ittifakına Scarif'te böyle bir şey olduğunu, işte Death Star'ı yok etmeleri gerektiğini söylüyor. Şimdi o zaman Eadu'da olup biten bütün bu olaylar karakterlerin birbirleriyle olan ilişkilerini etkilemek dışında neye yaradı? Ya aslında gidip Eadu'da Galen Erso'ya ulaşıp sonra da kaçtıklarında edindikleri şeyler olay örgüsüne hiçbir etki etmiyor. Yapacakları şeyi değiştirmiyor. Evet.
Adamı ne, öldürmeye gidiyorlar. Gerçi Galen orada ölüyor. O ayrı bir konu ama öldürme olayından vazgeçiyor. Bilgi açısından bir şey almıyor. Sadece orada Jin'le babasının bir kavuşmasını izliyorsun. Ha, bir de şeyi görüyorsun. Diğer taraftan da Vader'ın mesela buradaki fan service diyebileceğimiz sahnelerinden birini görüyoruz tam oraya gitmeden önce. Krennic'le olan sahnesi. Onun özel o ne derler artık, chamber'ı, onun
Vader kalesi.
Vader kalesi. Aynen, Vader kalesi, doğru. Vader kalesini görüyoruz mesela. Gayet tadında bir fan service'ti o da. Oraya Vader yolluyor. Krennic'le arasındaki ilişkiyi görüyorsun. Vader'ın, Krennic'in aslında nasıl böyle topun ağzında olduğuna dair. Çünkü bu pilottan haberi olduğu için Vader'ın, yani body'den haberi olduğu için diyor ki bu adamı biri yolladı. Git ve bul. Daha sonra zaten o da o yüzden Galen'ın olduğu yere gidiyor. İki taraflı bir amaç var. Ama genel olarak sadece Galen'ın denklemden çıkarılması ve bu pilotun kimin tarafından yollandığını öğreniyor İmparatorluk tarafı Krennic'le beraber.
Bir diğer
oraya
nokta
hizmet
mesela
ediyor yani. İsyan tarafı da evet, bir hizmeti yok.
Bence Vader'ı da başta görmemize hiç gerek yok. Yani Vader'ı bütün film boyunca görmeseydik,
tabii canım,
sadece sondaki sahnede gelseydi yaratacağı etki çok daha fazla olabilirdi.
Ona katılıyorum ya. Vader'ı, yani o sahnenin gerekliliğinden ben konuşmuyorum, ama sadece tadında yapılmış bir fan service. Adı üstünde fan service abi. Gereklilikten yapılmaz zaten.
Çok basit bir şekilde bu arada az önce bahsettiğim Eadu'daki bütün hikaye örgüsünün gereksizliği sorunu da çözülebilirdi aslında. Saw Gerrera'nın yanında Jin Galen'dan herhangi bir mesaj almasa ve oradan ellerinde yeterince bilgi olmadan ayrılmak zorunda kalsalar, o zaman gidip Galen'ı bulup ondan da işte planların Scarif'teki bir üste tutulduğunu öğrenip sonra asileri ikna etmeye gitmeleri mantıklı bir temele erişebilirdi. Evet. Ama şu haliyle zaten Galen Eadu'da onlara söylediği her şeyi Jedha'daki mesajda da iletmişti bunlara.
Evet.
O yüzden orada ekstra bir bilgi akışı olmuyor. Yani tek olay işte Jin'in babasının son sözlerini duyması. Oradan hani Asiler İttifakı'na kişisel bir bağ ile ayrılması ve Cassian'la aralarındaki gerilimin belli bir seviyeye taşınması aslında.
Ki şey de yok mesela, Asi bombasıyla ölüyor ya. İmparatorluk öldürmüyor onu resmi olarak. Evet, hani orada mühendislerini falan Stormtrooper'lar öldürüyor Krennic'in emriyle falan, ama aslında orada muhtemelen tutuklanacaktı Galen. Hı hı. Ama asilerin bombasıyla ölüyor. Hatta bunu da Jim biliyor. Hani karmaşık bir olay oluyor aslında. Bok yoluna gitti derler ya. Biraz öyle ölüyor Galen. Jin'in de zaten isyana dair olan tohumlarının yeşermesine sebep olan şey o hologram mesajdı. Babasının ölümüyle buna ekstradan bir bağlanma şeyi pek göremedim ben.
Yine şöyle çok büyük bir sıkıntı var. Jin'in Asiler İttifakı'na ya da işte isyana dair bütün bakış açısının babadan aldığı bir mesajla değiştiğini görüyoruz. Yani 10 dakikada büyük bir karakter değişimi yaşıyor karakterimiz.
10 dakika bile değil. Yani 5 dakika önce evet, göklere ya, bakmam ya.
Bunu
ne
şey de
falan
diyebilirler yani. Hani illa ki işte ya bir mesajla işte çok sevdiğim birinden geliyorsa karakterin değişebilir diyenler olacaktır.
Evet.
Ama bence çok etkili bir anlatı şekli değil. Şöyle güzel bir şey olabilirdi. Şimdi anlatıları ilgi çekici yapan şeylerin başında aslında karakterlerin yaşadığı çatışmalar ve onlara verdikleri cevapların nasıl bir karakter olduklarını açık etmesi geliyor ya.
Evet.
Ki Jin'in pasif bir karakter olması ve neredeyse hiçbir karar vermeyişinin aslında anlatıdan götürdüğü şeylerden bir tanesi de bu. Hı hı. Şu olsaydı bütün akış çok daha temiz olabilirdi. Sav'ın yanında mesajı görmediğini düşün. Ve babasının ölmeden önce ona söylediği son şeyin Scarif'teki üste asilerin işine yarayacak Death Star planlarının olduğunu düşün. Şimdi babası asi bombaları tarafından öldürüldükten sonra Rebellion'a dair çok daha büyük bir nefretle dolabilir Jin. Çünkü Cassian'ın oraya babasını öldürmek için gittiğini ve kendisine yalan söylediğini biliyor. Hı hı. Babasının ölümünden de asilerin sorumlu olduğunu biliyor.
Evet.
Öte yandan doğru olanı yapmak diyebileceği tarafta da işte babasının kendisine ilettiği, çünkü son sözlerini sadece o duymuş olabilirdi, bilginin Scarif'te asilerin çok işine yarayacak planların olduğu bilgisinin iletilmesi ya da iletilmemesi çelişkisi var. Ve bir noktada Jin Yavin'e geri döndükten sonra, Eadu'dan sonra Yavin'e geri döndükten sonra bu bilgiyi asilerle paylaşmak ve paylaşmamak arasında kalıp sonra da doğru olanı yapmayı tercih edebilirdi. Ve aslında bu karar onun karakterine dair bir şeyleri açıklardı bize. Hı hı. Ama öyle bir şey görmüyoruz.
Öyle bir çatışma görmüyoruz, evet. Ya bu şekilde düşündüğünde Rogue One nasıl daha iyi yapılabilirdi konu başlığı altına biraz daha düşüyor. Elbette zaten filmin ilk yarısı hakkında görüşlerimizi biraz belirttik. Benim de aynı şekilde filmin daha çok daha iyi olduğunu düşünmem. 2016'daki izlediğim zamanla kıyasla da, o zamanki düşüncelerime kıyasla da. Sebebi ikinci yarısı tamamıyla. İlk yarısı genel olarak karakter gelişimlerinin gerçekleştiği yer. O kısmın daha zayıf kaldığını söyleyebiliriz. Vasat seviyede değil. Ben yaptıkları şeyleri, en azından bazı tercihleri anlaşılabilir buluyorum. Doğru bulmak ayrı bir şey. Doğru bulmuyorum. Dediğim gibi sonuç olarak farklı şeyler yapılabilir daha iyi olması açısından. Ama anlaşılabilir. Beni rahatsız eden o kadar da fazla materyal yok. Ama bunun böyle düşünebilmemin tek sebebi abi tamamıyla ikinci yarısı 1 saat 15 dakikalık süre markını geçtikten sonra filmin başlayan temposu abi, değişen temposu.
Evet. Ki aslında bütün filmi izlerken bir intihar görevi izlemeye gittiğimizi biliyoruz.
Evet.
Ama işte vasat, hatta benim vasat altı bile diyebileceğim ilk yarı bittikten sonra hem filmin temposu bir anda değişiyor, hem neyin riskte olduğunu çok daha iyi kurgulamaya başlıyor hikaye. Hem de senin yaptığın duygusal yatırımın, küçük de olsa o yatırım, karşılığını aslında almaya başladığın bir, evet, sekansa geçiş yaparak güzel bir finale getiriyor. Bence aklımızda iyi bir yerde yer almasının en büyük nedenlerinden biri de o.
Sağlam bir ikinci yarı.
Evet, şimdi ikinci yarıya geçmeden önce şeyi çok kısa sorayım. Grand Moff Tarkin'in gösterilişi ve onunla Krennic arasındaki imparatorluk iç çatışması hakkında ne düşünüyorsun? Evet, bunu kısaca konuşalım, oradan ikinci yarıya
bunu
geçelim.
Bunu iyi hatırlattın. Abi, her şeyden önce Tarkin'in CJ'nin çok iyi yıllandığını söyleyemeyiz. Tabii şey kadar kötü değil yani. Mandalorian'da gördüğümüz bu kadar kötü değil. Çaba yine takdir edilesi. Sadece hani 2016'da şeyde izlediğimde, sinemada izlediğimde böyle okey, bunu yapabilmişler, kabul edilebilir demiştim. Şimdi tekrardan hani göz sonuçta gelişen bir şey. Yeni, daha iyi CGI gördükçe biz de daha iyisini bekliyoruz. Biraz gözüme battı. Fakat hani dediğim gibi okey. Tarkin'i görmek hoşuma gitmişti benim şahsen. İlk izlediğimde de çok mutlu olmuştum. Tarkin'i görmek beni mutlu etmişti. Krennic'le arasındaki muhabbette bence Krennic'in, hatta yani Krennic, şimdi Krennic demişken onu da karakter gelişiminden bahsetmek lazım. Bence hırsları ve genel olarak nasıl bir yapıda olduğu, ahlaki yapıda olduğunu falan en iyi işlenen karakter Krennic.
Katılıyorum buna.
Ve bununla beraber zaten Tarkin'le arasında olan bu çekişme, Tarkin'in düzenli olarak onun üzerine basması, onun Death Star projesinin başında olan adam Krennic çünkü. Galen'i getiren adam Krennic. Bu projeyi teslim eden, hani bak İmparator'a da benim için birkaç bir şey söylersin değil mi? Bak moruk o kadar hani şey yaptık. Bak sana yani Death Star getirdim abi daha ne
test
yapayım
dediniz,
yani.
Test ettik gayet test de yaptım, güzel oldu.
Jedi'yi yok ettik ya falan. Benim projemden bu falan filan diye böyle sinirlendiğini de görüyorsun. Hakkını arıyor adam aslında. Hani bu hard work dediğimiz çalışkanlığının bir getirisi olsun abi. İmparator bilsin beni, bizi de tanısın, bize de bir şeyler düşsün falan diyor yani.
Takdir bekliyor
takdir
aslında.
Takdir bekliyor evet. Tarkin'in de bunun sürekli belki de öyle tam olarak Tarkin'in şeylerini nasıl diyeyim motivasyonlarından çok emin değiliz. Fakat üzerine bastığı kesin başarıları için kredisini çalıyor gibi bir düşünceye kapılıyor Krennic.
Evet. Çünkü Krennic'in tarafında öyle bir
yaklaşım
var. Death
Star'ın kumandasına Tarkin kendim geçeceğim diyor. Krennic kafayı yiyor ya orada zaten. Hı-hı. Nasıl yani sen
sonra gidip Vader'a ispiyonluyor evde.
Evet.
Amca amca bu benim oyuncağımı aldı diyor.
Ben yaptım bunu. Şey diyor değil mi? Ben oraya lan, o kadar da sauna yapmıştık falan diye. Kendine özel şey falan yapmış değil mi? Böyle Death Star'a. Bowling falan böyle oynardı. Lan onları da boşuna yaptırdık falan diye.
Ya şöyle bir güzel tarafı var. Bence özellikle Tarkin'in hikayeye dahil edilişinin hikaye içinde çok doğru işlendiğini düşünüyorum ben bir kere. Yani o evet. Tehditkar ama iş bilir yapısı. Çünkü Krennic'i de mesela görevinden azat ederken aslında şeyi söylüyor. İmparator kesinlikle bu başarından haberdar olacak. Yani tamam sana kreditini vereceğim ama bir yandan bu şeyin bir güvenlik açığı varsa bunun sorumlusu da sensin.
Evet.
Bunun da bir yaptırımı olacak. Aslında Andor'da çok beğendiğimiz İmparatorluk Güvenlik Bürosu'nun başındaki karaktere çok benzer bir
Padragas.
Şekilde iş bilir bir imparatorluk görevlisi evet. olarak yer alıyor orada Tarkin.
Ve ruhsuzluğunu da görüyorsun.
Ve çıktığı her saniyede de ağırlığını hissettiriyor sahnede.
Sahneye direkt sahip olmuyor mu evet. hakikaten ya?
Öte yandan CGI ile ilgili benim de söyleyebileceğim şeyler var. Yani hala 2016'da yapılmış bir iş için çok iyi göründüğüne inanmakla ve evet. aslında bugün bu gibi CGI gençleştirmeleri ya da sıfırdan yapmalarının başarılı yapılıyor oluşunun tohumlarını da atan teknoloji aslında. Yani Gareth Edwards o dönemde Tarkin için bunu yapmayı, akabinde finalde Leia için çok daha başarısız bir şekilde bunu yapmayı kafasına koymamış olsa işte ne Captain Marvel'da Nick Fury'nin gençliğini görürdük, ne Mandalorian'da Luke'u görürdük, evet. sonra Boba Fett'te Luke'u görürdük, ne de hani aslında çok çok iyi olduğunu gördüğümüz Indiana Jones trailerındaki Harrison Ford'un gençleştirmesini
evet, daha
görürdük.
Daha dün gördüğümüz.
Yani bütün bu teknolojinin aslında emekleme adımlarını Tarkin'de görüyoruz. Hani şey derler
başka
ya, Tarkin oynadı. Emekledi ki Luke koşabilsin. tam olarak o yani.
Hakikaten öyle ve şey başka bir aktör oynuyor diye biliyorum Tarkin'de. Çünkü boş bir alana CGI yapmıyorlar. Orada bir hakikaten bir aktör var. Tarkin kendi ismini hatırlamadığım orijinal
Peter
seriden.
Peter Cushing olmalı yanlış hatırlamıyorsam.
Olabilir. Orijinal seriden aktörü kendisi şu an hayatta olmadığı için. Ben ilkten oraya gerçekten normal bildiğimiz boşluğa yapacaklar diye düşünüyordum. Daha sonrasında yaptığım okumalardan falan ben de onu fark etmiştim. Yani öğrenmiştim daha doğrusu orada gerçekten bir aktörün olduğunu ve şu anda da hala kabul edilebilir bir seviyede olmasının sebebi o CJ'in tamamıyla bu.
Dedikten sonra artık son yarıya geçebiliriz diye düşünüyorum.
Evet.
İkinci... Ne düşünüyorsun o aksiyon sekansının tamamıyla ilgili?
Abi şöyle... Dedik ya bölümün de başında. Tony Gilroy'un yazdığı belli. Çünkü bunda şey yok tabii. Bundaki aksiyonun yapısı biraz daha farklı. Hani Andor'da izlediğimiz aksiyon nasıldı? Bir bomba vardı ve tik tak, tik taktı. Hatta aynı şekilde baya baya orada işte çanaklara falan vurarak da bu ritmi falan yansıtıyorlardı. Hani sadece hissettirdiğinin haricinde de duyduğun şey de ona benzerdi. Bunda böyle değil. Bunda böyle bir anında bir atletizm yarışması sanki. Herkes bir anda start veriliyor abi. Plansız bir şekilde gerçekten. Plan yok. Çünkü isyancılar ne diyor? Biz bu intihar olur diyor. Bütün güçlerimizi oraya mı yollayalım? Bu tuzak da olabilir diyorlar haliyle. Cassian'ın ekibi Jin'e inanıyorlar, ona güveniyorlar. Hala biraz soru işareti.
Yok bence o ekibin bağlılığı mesela çok güzel işlenmiş. Çünkü
Cassian... Ben biraz out of nowhere dediğimiz şekilde buldum onu yani.
Ama Cassian hani mesela şunu söyleyerek kabul ediyor ya zaten katılmayı. Buradaki hepimiz, yani çoğumuz hatta neredeyse hepimiz asiler için çok sorgulanabilecek şeyler yaptık
evet,
diyor.
Evet, hepimiz berbat şeyler
evet,
yaptık
yani diyor. Gri bölgede denebilecek işte Cassian'ın da filmdeki hareketlerinden gördüğümüz hani normal insanların yapmayacağı ve belki işte büyük suçlar ya da vicdani yükler olarak görülebilecek şeyler yaptıklarını biliyoruz. Evet. O yüzden şunu diyor. Burada bırakırsak eğer bu kadar şeyi yaptıktan sonra öylece her şeyin bitivermesine izin verirsek hiçbirimiz bunun yüküyle yaşayamayız diyor. Hı hı. O yüzden ben hepsinin katılmasını gayet yerinde buldum yani.
Yo, ben Cassie'nin katılmasında bir şey bulmuyorum da bütün ekibin bunu kabullenmesi falan belki de hani bir ayrı bir brotherhood, belki de bir bağlılık. Melish'i görüyoruz zaten.
Melshi. Ama bütün ekip dediğimizde zaten 15 kişi falan yani. Bir evet, tane evet. Gemiye sığabiliyorlar öyle düşün hani.
Evet. Yani yine de böyle ya çok büyük bir problem teşkil etmiyor elbette ama biraz beklememiş. En azından o kadar kalabalık bir 15 kişilik bir grubun hadi geliyoruz falan şeklinde. Cassie'nin her ne kadar anlayabilsek de onu. Melshi de zaten onun partneri gibi bir şey. Onun haricinde bütün mission abi zaten bütün görev intihar görevi ve plan yok abi. Yani şeydeki gibi planlamalar falan yok böyle. Herhangi bir görevde göreceğin planlamalar falan yok. Planlama var ama giderken yapıyorlar. Sadece gideceğiz, alacağız böyle böyle falan.
Ama bir yandan bunda karşılarına çıkacak çoğu şeye dair fikirleri olmayışının da etkisi var.
Evet evet bunu zaten şey yapmıyorum hani bir kötü bir tarafı olarak söylemiyorum. Sadece neyle karşılaşacaklarını bilmiyorlar dediğin gibi. Oraya gidince mesela oradaki kapıyı görüyorlar. Kapıdan dolayı nasıl bilgi transferi yapacaklarını o an çözemiyorlar. İniyorlar. Ya buradan çıkamama ihtimalimiz var. Çıkış olarak body'yi bekletiyorlar ama body'nin orada beklemesi onları kurtarır mı emin değiller. Hani hep böyle bir ne derler bir önlem alıyorlar bir şeye karşı ama işe yarayacağından emin değiller. Hı hı. Ki en sonunda da zaten işe yaramıyor. Ayrı konu. Bambaşka bir olaylar serisi gerçekleşiyor. Çünkü bizim o isyancılar bir anda bizim abilerin oraya indiğini görünce haydi diye gidiyorlar. Bir anda isyancı şeyi geliyor. Donanması falan geliyor yani.
Evet ama yani hesaplanmış bir risk olduğunu da söyleyebiliriz o noktada. Şimdi benim bütün bu aksiyon sekansına dair çok beğendiğim şeylerden bir tanesi aslında Andor'un ilk 3 bölümlük arkında gördüğümüz Ferrix'teki tutuklama
evet.
örgüsüne çok yakın bir tempoda gidiyor oluşu.
Evet.
Mesela yine Tony Gilroy'un parmağı olduğunu düşündüğüm şeylerden bir tanesi. Scarif'teki bütün sekans boyunca kimin nerede olduğunu, kimin hedefinin ne olduğunu ve o hedefe ne kadar uzakta olduğunu görüyoruz.
Çok net biliyorsun hepsini.
Benzer şekilde Andor'un 3. bölümünü düşün. Cyril ve yanındaki çavuş Ferrix'e inerken yanlarında 12 kişilik bir ekiple indiklerini biliyoruz biz. 12 artı 2.
Oradan kaç dakikada yürüyeceklerini biliyoruz.
14 kişiler. 2 tanesi Marva'nın evinde kalıyor. Evet. 2 ekibe ayrılıyorlar. Ayrıldıkları ekiplerden bir tanesi Bix'i ve sevgilisini yakalıyor. Evet. Dolayısıyla işte ya ciddi anlamda sayabiliyorsun evet. orada
bir
kaç kişi olduğunu.
Bir ekip doğuya gidiyor 4 kişi
evet.
falan.
İşte atıyorum en son 5 ya da 6 kişi kalıyorlar. İçeri girerken bir patlamada bir tanesi ölüyor. Dolayısıyla sen şeyi biliyorsun. Ha tamam şu an Andor ve Luthen 2 kişiye karşı işte 4 kişiyle evet. savaşıyor falan. Gibi bir hesap yapabiliyorsun. Benzer bir şey şeyde de oluyor. Scarif'teki savaşta da. İşte gemiden ayrıldıkları andan itibaren sen K2'nun, Andor'un ve Jin'in planları almaya gideceğini, geri kalan ekibin önce farklı bölgelere patlayıcılar yerleştirerek sanki çok organize ve kalabalık bir asi saldırısı varmış evet. hissi yaratacağını, akabinde işte sinyal kulesine bir ekibin gideceğini, diğerinin gemide kalıp mesaj yollamaya çalışacağını falan aksiyon boyunca takip edebiliyorsun evet. sürekli. Öte yandan sahneye aslında dinamizm de katan, onu monotonluktan kurtaran şey de kendi içinde mini sahnelere bölünüyor oluşu. Yani büyük bir sekans var ve tamamındaki hedef belli ama sürekli ufak zaferler ve yenilgiler vererek senin aslında o şeyi takip etmeye olan isteğini diri tutuyor sekans. Evet. Bunun mesela çok benzerini
yoksa
ben...
Yoksa umutsuz olduğunu biliyorsun zaten.
Evet,
yani.
Bunun çok benzerini Last Jedi'ın açılışındaki uzay savaşı sekansında görmüştüm. Evet. O da yine çok takdir ettiğim şeylerden bir tanesi. Hatta bilgisayarımı toparlayabilirsem bir noktada kendi kanalımda onun üzerine bir video deneme de yapacağım. Buradaki örneğinde mesela işte o bahsettiğim küçük zaferler ve küçük yenilgiler. İşte önce giriyorlar, kuleye gideceklerini biliyoruz. Akabinde işte tepelerindeki şeyin kapandığını görüyoruz. Derken işte Asiler İttifakı'nın geldiğini görüyoruz. Bu onlar için küçük bir zafer. Ama işte bir anda AT-AT'ler geldiğini görüyoruz. Bu onlar için bir yenilgi. Sonra aşağıya inebilen gemilerden bir tanesinin aslında trooper indirmeye, hani onların sayılarını arttıracak bir ekip getirmeye başardığını görüyoruz.
Şey, bu yine onlar
için,
ekip, evet,
onlar için bir zafer. Derken o aslında neyin riskli olduğu ve kimin ne kadar avantajlı konumda olduğu sahne boyunca sürekli değişiyor.
Evet.
Benzer şekilde Jin, K2 ve Andor'un işte bütün o planları çalana kadarki sekansı. Gidiyorlar, önce planların nerede olduğunu bilmiyorlar. K2 öğreniyor. Tam işte seçecekler falan derken K2'nun artık işte üstüne gelen düşman hattı karşısında çaresiz kaldığını görüyorsun. Tırmanmak zorunda olduklarını görüyorsun. Tam tırmandılar, aldılar diyorsun. Bu sefer Krennic ve yanındaki iki tane Death Trooper'ın gelip onlara işte ateş açmaya ateş başladığını açması, görüyorsun. Evet. O noktada Death Trooper'ları indirmekle birlikte Andor'un da ağır yaralandığını biliyoruz. Tam Jin kurtaracak gibi derken Krennic'in asansöre binip tepeye çıktığını biliyorsun. Gibi gibi aslında o şeyler sürekli yine senin heyecanını diri tutacak bir yere evriliyor. Evet. Benzer şekilde işte Melshi ve ekibinin bir transmitter'ı, vericiyi aktifleştirme zorunluluğu ve bu esnada Bodhi'nin de asilere abi bu jeneratörü açabilirseniz biz size planları yollayabiliriz mesajını iletme gerekliliği. Hı hı. Orada da yine böyle süren bir gerilim ve aslında işte Baze'in, Chirrut'un, Melshi'nin ölümüyle, hatta Bodhi'nin de ölümüyle sonuçlanacak bir olaylar silsilesi olduğunu görüyoruz.
Dışarıdakilerin de aynı şekilde öyle. Aynı şekilde Asi donanmasının da neler yaptığını görüyorsun. Buradaki rolünü falan görüyorsun ki zaten oradaki kapı gate'i, yani kalkanı daha doğrusu, kalkanı kırdıklarını. Tabii bir de senin o şeyde bahsettiğin kocaman Starkiller'a şey...
Çekiç kafa gemisi. Abi ama çok güzel bir savaş taktiği bu arada. Evet, önce evet. Çünkü iyon torpidolarıyla vurup elektrik sistemlerini evet, devre evet. dışı bırakıyorlar. Zaten şey diyor, Star Destroyer disabled diyor. Yani hareket edemeyecek konumda diyorlar.
Aynen.
Amiral Radus, ki böyle durumlarda aslında birilerinin niye amiral olduğunu da anlıyoruz. O yüzden çok güzel. Şey yapıyor direkt böyle, bir Mon Calamari akıllılığı konuşturarak hemen. Bir fikrim var. yapıyor. Bana bir tane çekiç kafa getirin diye böyle. Sonrasında da hakikaten akıllıca bir manevrayla o gezegen etrafındaki kalkanı devre dışı bırakacak hamleyi yaptığını görüyoruz.
Yok ediyorlar direkt. Yani çarpıyor zaten. Her şey patlıyor, yok oluyor. Daha öncesinde çünkü bombalıyorlar, hiçbir şey bana mısın demiyor. Bu nedenle zaten gerilim gitgide artıyor. Çünkü aynı zamanda Krennic de oraya bir yani garnison yolluyor ve sayıları gitgide artıyor. Orada ne kadar kalabalık bir Stormtrooper ordusu olduğunu, yani İmparatorluk ordusu olduğunu biliyorsun. Özellikle asilere kıyasla. Hı hı. Bir grup böyle 4-5 tane asinin jeti falan giriyor. Onlar onu havadan koruyorlar falan. İçeride hı hı. geziyorlar. Şeyleri falan TIE Fighter'larla falan kapışıyorlar. Oraya buraya bomba atıyorlar. Destek sağlıyorlar falan. Dediğin gibi ufak tefek zaferler, yenilgiler falan sürekli var. Ama asıl ana görev bunu buradan aktarabilmek. Bu şeyi. Bilgileri aktarabilmek tamamıyla. Bu süreç içerisinde de her karakterin aslında kendi moment'ı, kendi anı diyebileceğimiz şeyleri görüyoruz. Hani her ne kadar o kadar da arka planlarını işlememiş olsak da buraya gelene kadar Bodhi'nin orada mesela Galen'la alakalı. Bu senin için Galen diyor ya mesela. Hı-hı. Hani
Chirrut'un, şey, Baze'in.
Chirrut'un bir anda üç kulu Allah bir eleham diyebileceğimiz hani
I'm on with the force and forces with me. I'm on with the force and forces with me. I'm on with the force and
tamam
forces
abi
with me.
Tamam abi, eşe döndü. Oradan yürüye gidiyor. Hani bir anda böyle bir ilham geliyor böyle. Tamam lan bunlar aa evet falan.
Ama orada da mesela ölüm sahneleri çok güzel yapılmış bence. Yani Chirrut'un ölürken işte bir güçle bir olacağına inandığı için
evet.
huzura kavuşuş hali. Sonrasında Baze'in kendi ölümüne yaklaşırken Chirrut'un çok yakın Chirrut'un arkadaşının bakması. Yanına gideceğini bildiği için yaşadığı o huzur evet. hali. Hani yine benzer şekilde işte Cassian ve Jin'in, ki bir noktada zaten şeyi öğreniyor hepsi. Dışarı çıkışı yapamayacaklarını anladıkları an, lan biz burada öleceğiz galiba, en azından verileri transmit edelim, aktaralıma evet. dönüyor hepsinin motivasyonu.
Ya şeylerde mesela onu görüyorsun. Baze galiba Chirrut'un ölümünden sonra mı? Chirrut'un o sırada görüyor galiba hani Bodhi'nin olduğu geminin patladığını görüyor zaten uzaktan hı-hı. falan mesela.
Bodhi, öncesinde.
Öncesinde görüyor değil mi? Aynen. Orada zaten tamam, çıkış biletleriniz iptal abi. Çıkamıyorsunuz buradan. Orada direkt görüyor. Bodhi zaten kıstırılıyor. Ona kimliğini soranlar falan geliyor. Bir ara böyle bir başka asiler geliyor, ona zaman kazandırıyor falan ama o da sadece oradaki görevinin tamamıyla bu kalkanı kaldırmazsanız size hiçbir şekilde bilgi atamayacağız diye bilgi veriyor Bodhi'de evet. sadece. Tek görevi bu. Ve herkes abi amacını yerine getirip ölüyor abi.
Doğru.
Chirrut aynı şekilde. Adam gidip o switch'i sadece şöyle bir şey yapıyor. Kaldırıyor. Ve daha sonrasında bomba atsan değmeyecek olan adama bir anda orada öldüğünü görüyorsun. Adama artık hani bomba geliyor zaten. Yani şey, bomba etkisiyle falan savruluyor.
Üstündeki olay örgüsü kalkanı kalkıyor bir anda.
Evet, hani plot armor gidiyor abi. Plot armor gidiyor. Hani böyle Jon Snow'dan falan bildiğimiz hani çok özellikle televizyonda. Plot armor kalkıyor abi. Bu karakter tamam amacını yerine getirdi. Patlatın, gebertin falan diye. Baze de hani zaten dediğin gibi o da bombayla ölüyor. O da böyle son kalan çevredeki birkaç tane trooper'ı falan öldürüp bomba düşüyor adam. Öldürdüğü adamın elinde bomba kalıyor. Zaten yaralı. Chirrut'a dönüp bakıyor. O da çok tatlı bir sekans mesela.
Ben şey kısmını da çok seviyorum orada. Cassian, Jin ve Krennic'in ölümlerini. Evet. Şunu söyleyeceğim oraya geçmeden.
Krennic'in ölümü. Uf.
Herkes çok akıllı abi. Asiler tarafında da.
Yine Andor'da.
İmparatorluk tarafında da herkes gibi. Akıllı. Yani Krennic öyle bir olay karşısında verilebilecek mantıklı tepkileri veriyor hakikaten. Çünkü aynı anda bir sürü yerde patlama olduğu için hepsine birilerini gönderiyor. Akabinde kendi koruma birliğini bile yanına iki tanesini alıp geri kalanını evet. yolluyor. Tarkin çok akıllı. Hemen Scarif'te bir şeyler olacağını öngörüp biz direkt gezegeni yok edersek hani kökünden çözüyor durumu evet, tamam mı? Abi. Biz gezegeni yok edersek planlar da yok olur diye.
Çalınacak bir yeri ortada kalmazsa.
Hemen Death Star'ı bir hiper uzay sıçramasıyla birlikte Scarif evet. etrafında konuşlandıracağını biliyoruz.
Evet.
Benzer şekilde Asiler tarafı yine çok akıllı aslında. Hani planları aldıktan sonra hemen kaçmayı planladıklarını biliyoruz. Krennic'in de siz Scarif'e odaklanın biz orayı yok edelim. Asiler filosunu zaten Lord Vader halledecek.
Krennic demiyor onu, değil. Tarkin diyor.
Şey, Krennic diyorum pardon, Tarkin.
Tarkin diyor.
Tarkin hani siz Scarif'i halledin, zaten Asiler filosunu aynen. Vader halledecek şeklinde bir görev bölümü yaptığını evet, evet. hemen biliyoruz. Sonunda Jin, Cassian ve Krennic'in ölümleriyle ilgili. Şimdi Jin ve Cassian'ınkinde şöyle bir durum var. Bunlar artık Death Star'ın yörüngeye girdiğini ve aslında uzak bir bölgede bombalamanın başladığını gördükten sonra tabii Jedha'daki de deneyimlerinden hareketle kendilerinin öleceğini biliyorlar. Aşağıya evet. inip artık adeta hani deniz kenarında şok dalgasının kendilerine ulaşmalarını bekliyor.
Evet. Bir ama, gün batımı gibi bir sahne orası.
Evet. Ama orada da aslında çok güzel bir etkileşim var yine aralarında. Cassian şeyi biliyor. Planlar yollandığı için uğruna savaştığı her şeyin sonunda bir şeylere yarayacağının güveninle
evet,
sahip.
Evet.
Jin'e de şunu söylüyor. Galen seninle gurur duyardı.
Baban seninle gurur duyardı.
Çünkü Jin'in bütün bu olaydaki en büyük motivasyonu bu aslında.
Evet.
Yani en basitinden asilere,
yok ya abi.
Evet, ya asilere katılmasının, onlar için bir umut olmaya çalışmasının nedeni babasının hayatını bunun için heba ettiğini biliyor ve aslında evet. ondan da ölüm isteği olarak bunu talep ediyor oluşu. O yüzden babasını gururlandırmış olmak da Jin'e aslında evet,
işte.
Huzur getirecek şey. Dolayısıyla iki karakterin de böyle bittersweet, tatlı acı diyebileceğimiz
evet.
huzur dolu ama üzücü bir sona ulaştığını görüyoruz.
Sen hemen devam etmeden ben bir şey ekleyeceğim. Krennic'le alakalı. Krennic zaten dediğim gibi en iyi işlendiğini düşündüğüm karakter kesinlikle. Ve şeyi de görüyorsun abi. Krennic topun ağzında dedik ya. Mesela etrafta patlamaları görüyor. Orada belki de Tarkin gibi bir adam olsa veya çok daha başka bir general olsa. Patragaz bile olabilir Andor'dan bildiğimiz. Çok daha sakin bir şekilde olayı emir kumandasını falan ele alabilirdi. Krennic panik ve sinir küpü abi. Panik içerisinde ve sinir küpü. Etraf patlıyor. Kafayı mı yediniz lan? Gidin işte falan diyor ya hani böyle. Kendisi de topun ağzında abi çünkü. Onun için de hayat memat meselesi. Evet. Çünkü adamın oraya gelme sebebi zaten o. Vader'la konuşmasından biliyorsun. Tarkin'le konuşmasından biliyorsun. Tarkin zaten tehdit ediyor sürekli. Umarım hı-hı. bir açık yoktur. Koçum yapıyor falan böyle. Oraya emin olmak için geliyor. İsyancıların oraya geleceğinden, o an geldiğinden bir bilgisi
tabii.
yok. Ben buraya geleyim, ben burada kalayım. Ben kollayayım bu datayı diyor. Bu data merkezini ben kollayayım diyor tamamıyla.
Ki aslında diyor. Onun gelişi işleri karıştıran şey.
Onun gelişi karıştırıyor
evet, zaten. Yani Krennic gelmese belki de bu olay çok daha pürüzsüz bir şekilde hallolup planlar çalınacaktı.
Aynen öyle. Ve şey, Krennic'in de ölümünün bir güzellik taraflarından biri. Yani güzelliği daha doğrusu. Hani şiirselliği. Hop mikrofona vurdum. Şiirselliği diyelim. Kendi yarattığı silahla ölüyor.
Aynen
ve
öyle.
Şeyle ölmüyor. Dalgayla ölmüyor. O gezegenin...
Piyu diye.
Aynen öyle. Lazere ölüyor abi adam.
Evet.
Çünkü şeyde olduğunu... Bunu direkt görmüyorsun. Şeyde olduğunu görüyorsun adamın. Antenin yanında yatıyor yaralı. Oradan bir kafayı kaldırıyor. Death Star'ı görüyor böyle. Tarkin'le göz göze gibi görüyorsun onu böyle.
Sonra geniş planda da Death Star lazerinin evet. kuleyi delip
ve,
geçtiğini
ve şeyi görüyorsun. Krennic tam böyle bakıyor. Death Star'ı görüyor. O sırada Tarkin'e kesiyor. hazır olduğunda ateş edebilirsin aynen diyor. Aynen öyle. Ve o lazer ışığının bir anda anteni pat diye yok edip geçtiğini, o şekilde yeryüzüne vurduğunu görüyorsun. Çok güzel bir sahne.
Krennic'in de aslında yaratmak için hayatını harcadığı şey tarafından evet. öldürülüyor oluşu.
Aynen öyle.
Mesela bak, çok Andor ve Jin'in yani. Ölümüne dair sevdiğim şeylerden bir tanesi de aslında Andor'da da Luten'in konuşmasından aldığımız donelerden biri. Luten de şeyi söylüyor ya, işte asla göremeyeceğim bir şeyin yatırımını yapmak için hayatımı harcıyorum diyor.
Evet, asla göremeyeceğim bir güneşin doğumu için çalışıyor.
Aynen öyle.
Güneş doğumu.
Andor'un yaptığı da tam olarak o aslında. Ya bütün intihar görevindeki evet. herkesin yaptığı o. Çünkü planlar aktarılsa bile kendilerinin öleceği garanti. Asilerin başarılı olacağı da garanti değil. Sadece onlara bir savaşma şansı verebilmek için, hani sonucundan emin bile olmadıkları bir şey için, bir şans uğruna hayatlarını heba ediyorlar aslında.
Evet, ve burada şey var özellikle. Andor'dan şeyrek bir aklıma geldi. Luten'in ona bir lafı vardı. Birinci bölümde veya ikinci bölümde. Hangi bölümde karşılaşıyorlardı? Üçüncü bölümde karşılaşıyorlardı.
Üçüncü bölümde.
Evet, pardon, üçüncü bölümde. Üçüncü bölümdeki karşılaşmalarında eninde sonunda sen de bu adi heriflerle kapışırken öleceksin hı-hı. zaten diyor. Daha
sonra da şey diyor zaten. Etmeden. Hani tek tek tırtıklamaktansa hepsini tek seferde bir şey için vermeyi tercih etmez misin diye gaza getiriyor.
Aynen öyle. Ve o direkt o sahne geldi aklıma. Çünkü hakikaten de isyancı olarak imparatorluğa karşı savaşırken ve çok önemli bir rol alırken hayatını kaybediyor. Aynı şekilde bölümün bir önce Andor bölümünün sonunda da bahsettiğin gibi bir karakterin arkı nasıl tamamlanır abi? Böyle tamamlanır.
Tabii canım. Ya Rogue One'da gördüğümüz bütün karakterler aslında direnişin isimsiz kahramanları.
Aynen öyle.
Yani yıllar sonra belki Asiler İttifakı'nın hikayesi anlatılırken ne Cassian Andor'un evet. ne Jyn Erso'nun adı anılacak. Herkes işte Luke Skywalker'dan, Leia Organa'dan bahsedecek belki.
Mon Mothma'dan.
Ama bir yanda da işin arkasında böyle görünmez kahramanlar vardı evet. diye güzel bir yere gidiyor aslında.
Ki Rogue One'da Luten'in yani hiç adı bile geçmiyor yani. Belki de yaparken böyle bir karakter akıllarına geldi.
Muhtemelen yoktu.
Belki de ikinci sezonda Andor'un göreceğiz. Belki de bir şeyler oluyor.
Rogue One'a dair sevdiğim şeylerden bir diğeri isimlendirmesi aslında. Hani oradan evet. kalkarken Bodhi'nin öylece uydurduğu bir kod adıymış gibi görünüyor. Rogue One. Ki zaten şey diyor. Rogue One? Rogue One diye bir şey yok oğlum falan yapıyor adamlar.
Kardeşim diyor ya bizim K2'da.
Öte yandan abi Rogue'un yani Rogue kelimesinin anlamını da düşündüğünde hani var olan yolların dışında farklı evet. çalışan şey olarak adlandırıyorlar ya. O yüzden de filmin denediği şeyle de güzel bir yerde örtüşüyor aslında. Çünkü Star Wars içinde o da farklı bir hikaye anlatmaya evet. çalışıyor.
Çıktığı
aslında gerçekten
zamanda...
Rogue One bir film yani. Hani evet, evet. Rogue olan bir film kendi içinde de.
Filmin kendi konteksti içerisindeki yeri apayrı zaten. Hani ama bir de dediğin gibi genel Star Wars franchise olarak
evet,
düşündüğünde
umulmadık, beklenmedik bir şey.
Genelinin dışında olan ilk film.
Evet. O yüzden böyle bir meta mesaj verdiğini de evet, evet. söyleyebiliriz aslında. Şimdi buradan aslında ufaktan finaline de geçerken genel olarak Rogue One'ın fan service, işte bu hayran tatmini için içeriye yerleştirilmiş şeyleri hakkında ne düşünüyorsun diye bir sorayım.
Ha ya bunu zaten söyledim az çok. Vader Kalesi sahnesinde de aynı şekilde belirttim. Son sahnesi benim en çok beğendiğim fan service Star Wars evrenindeki.
Son sahne derken Leia'dan mı bahsediyoruz yoksa Vader'ın geliş sahnesinden?
Vader'dan bahsediyorum.
Tamam. Şimdi bir Leia'dan sürü fan service var aslında içinde. Onları bir kısaca özetleyeyim ben. Bir tanesi bunu çoğu kişinin kaçırmış olabileceğini düşünüyorum. Jin ve Cassian Jedha'da gezerlerken yolda yanlışlıkla birine omuz atıyorlar. Adam da dönüp bunlara ters ters bakıyor böyle sanki hani saldıracakmış gibi falan. Cassian pardon pardon deyip gidiyor.
Evet.
Orada gördüğümüz herif aslında episode 4'te Tatooine'de gördüğümüz işte Luke'a barda artistlik yapan ve sonrasında Obi-Wan'ın doğradığı elemanlardan bir tanesi. Orada güzel bir de böyle kamerada da yani 3-5 saniye kalıyor. Güzel bir selam çakmışlar. Benzer şekilde neredeyse bütün Star Wars filmlerinde tekrar tekrar dillendirilen işte bununla ilgili içimde kötü bir his var repliği. Tam K2 tarafından değerlendirilecekken ki K2'nun bütün film boyunca da bir felaket tellalı gibi
evet.
işlendiğini görürüz aslında.
Esimistik şanslardan bahseder.
Buradan kurtulma olasılığımız an itibariyle %26 falan yapıyor. Sus oğlum falan yapıyorlar sürekli.
Kapa çeneni canımı sıkma zaten.
Orada da zaten tam bununla ilgili kötü bir his derken sözünü kesiyor kestiğinden. Sus lan falan yapıyorlar. Bu var. Onun dışında işte Tarkin Hani Bail Organa ve Momotma'yı artık fanservice'den saymıyorum. Çünkü Asiler İttifakı'nın önemli evet. unsurlarından bir aynen tanesi. Öyle. Ama görmeyi beklemediğimiz ve gördüğümüz için şaşırdığımız şeylerden Tarkin, akabinde Vader ve tabii sonunda da Prenses Leia evet. olmak üzere genel bir hatta özetleyebiliriz aslında.
Vader'ın sondaki cameo'su diyebileceğimiz kısım abi. Dediğin gibi belki de o Vader kalesi, Krennic'le olan o sahnesi olmasa çok daha etkili olabilir ki o haliyle bile aslında gayet etkili bir sahne. Çok tadında bir sahne ve mantıksız da bir sahne değil. Vader'ın hani zaten donanmayla kendisi ilgilenecekken bir mesaj kaçırıldığını biliyor. Artık evet gezegen zaten yok edildi. Orada bir kısım sıkıntı kalmadı. Fakat o mesajın durdurulması lazım.
Ki çok da güzel durduruyor orada bu arada.
Çok yani da güzel durduruyor.
Donanmanın...
Korkunç bir sahne orası.
Donanmanın Amiral Radus'tan hemen şeyin haberini aldığını biliyorsun. İşte mesaj iletildi, tamam hiperuzaya atlayın diyor. Evet. Orada böyle gemilerin bir kısmı hiperuzaya atlıyor. Hemen arkasından Vader'ın kruvazörü geliyor.
Ona çarpıyorlar falan.
Ve ben Vader geldikten sonra neredeyse kimse kaçma şansı bulamıyor.
Evet.
Tak tak hemen orada donanmanın neredeyse çeyreğini çok kısa sürede yok ettiğini görüyoruz.
Evet.
Akabinde de aslında Amiral Radus'un gemisi olan planların da o esnada içinde bulunduğu gemiyi bordalayarak belki Vader'a dair gördüğümüz en tehditkar, korku dolu sahnelerden birini veriyor bize film.
Evet, oradaki her normal bir askerin Vader karşısında ne yaşadığını görüyorsun. Bir de şey gerilimi var ya, elde abi, hard diskte abi belki. Hani dijitalden aktaramamışlar daha. Sadece hard diske kopyalıyorlar. Bu hard diski olabildiğince Vader'a gelmesin diye kaçırmaya çalışıyorlar. Kapı sıkışıyor. Orada askerlerin kendini feda ettiğini görüyorsun. Artık en sonunda elinde hard disk olan eleman kapı açılmıyor, kilitleniyor. Aradan
diski
al bunu.
Diski veriyor
al
sadece.
Al kardeşim evet. al git diyor yani bunu. Ve aslında çok böyle kel alaka, random, rastgele karakterlerin isyanın böyle kaderini belirlediği anlar onlar.
Evet.
Çünkü
ya
adam,
her şeyin pamuk ipliğine evet, bağlı olduğu hissinin çok güzel altını çiziyor
adam
sahne.
Adam orada kendi canına daha çok değer verse bitti abi isyan. Planları alamayacaklar. Bitti o an. Hiçbir şey yok. Yani o hop diyor ya Leia. Hop falan kalmayacak abi. Adam orada canım tatlı benim dese. Lordum bunu sana veriyorum ama beni hayatta bırak dese. Bir tane adam lan foot soldier herif. Yani rütbeli biri falan da yok orada yani.
Doğru.
Bildiğin askerler. Ama o kadar bir davaya dair bir kendini adamışlık falan var ki aynı zamanda isyan tarafında da. Onu görüyorsun ve dediğin gibi pamuk ipliği abi. Zaten ucu ucuna kaçırıyor. Evet.
Bu arada Vader'da. O sahnenin bence çekimi çok çok başarılı. Yani yansıtılışı. Önce Vader'ı işte
karanlıktan, evet.
sislerin içinden, karanlıktan evet. sadece ışın kılıcının ışığıyla aydınlanıp çıkarken of, görüyoruz.
Çok
Vader'ın abi. Aksiyonu da bence çok güzel yansıtılmış orada. Mesela benzer şeylerden biri Jedi Fallen Order'ın sonunda Vader'ı gördüğümüzde yaşanıyor. Hani Vader'ın bir nevi durdurulamaz güç evet. olarak yansıtılışını görüyorsun. Çünkü şey değil. Şimdi vücudunun çoğu da mekanik bir aksamdan oluştuğu için öyle hızlı hareket edebilen, atlayıp zıplayabilen bir karakter değil Vader.
Evet.
Ama hani tabiri caizse bir tank adeta. Yani karşına çıkıyor ve sen onu geçemeyeceğini ve onun önündeki her şeyi yıkıp geçeceğini biliyorsun. Jedi Fallen Order'da da böyle görüyorduk ki
evet.
finalin çok güzel yaptığı şeylerden bir tanesi olarak sadece kaçıyorsun Vader'dan mesela. Savaşmaya
Jedi Fallen Order'da
evet, evet, çalışmıyorsun evet. bile.
Vurmaya bile çalışmıyorsun.
Benim mesela benzer şekilde Obi-Wan Kenobi'nin finaline dair sevdiğim şeylerden bir tanesi de o. Vader ve Revan'ın kapıştığı evet. sahnede Vader neredeyse hiç kendini yormuyor.
Evet.
Yani çok ufak hareketlerle tokatlıyor tabiri caizse evet. Reva'yı.
Benim Jedi Fallen Order'a dair en çok sevdiğim kısımlardan biri şey abi. Hatta hani böyle yok ya dediğim yerler böyle şey. Vader'la o fight sahnesi geliyor. Zaten bir inan... Yani Vader'la mı kapışacağım? Abi health bar çıkmıyor ya.
Evet.
You're so dead. Yani kaçacaksın.
You simply can't. Yapamam yani.
Öyle, olmaz
öyle bir dünya
öyle,
yok.
Öyle bir dünya yok abi. Arkana dön, koşmaya başla.
Ya burada da benzer bir şey. Mesela Vader koridorda ilerlerken öyle abartılı hareketler yaptığını görmüyorsun. Yani vücudu neredeyse evet, hiç kıpırdamıyor. Sadece
yürüyor.
Ufak bilek hareketleriyle blasterları işte deflekte ettiğini görüyorsun. Sonra birini alıyor, kaldırıyor. Onu
evet.
havadan geçerken biçiyor. Üçünü o tarafa atıyor. Beşinin evet. silahını çekiyor. Hani... Yavaş yavaş ya yani kendini yormadan zamanını ala
evet.
ala
o yüzden
hallediyor
hepsini. Şey bile diyebilirsin. Kendine bu olan özgüveninden dolayı gücün vermiş olduğu rahatlıktan dolayı da belki de kaçırıyor olabilir
evet.
planları.
Ki aslında kaçırmıyor da bu arada. Çünkü dördüncü filmin başından biliyoruz ki
evet.
hangi gemiyle
öncesinde.
Gittiğini bildiği için sonrasında hemen Leia'nın gemisini de bulup Yani eğer bakalım. O planlar 3PO ve R2 ile birlikte Tatooine'e gönderilmese aslında yine yakalıyor Vader onları. Aynen, yani.
Yakalıyor. Zaten direkt A New Hope'un 10 dakika öncesi falan yani evet. Bittiği yer yani.
Evet. O zaman Rogue One'a dair bilmiyorum söyleyeceğimiz başka bir şey var mı?
Yok, sadece buradan K2'ya bir shout out. Gördüğümüz en iyi droidlerden biriydi kendisi. Çok tatlı bir karakterdi.
Evet.
May he rest in peace yani.
May he rest in peace. İzlediğimde de benim çok ölümü benim kalbimi kıran sahnelerden bir tanesiydi. Yani. Ölümüne en çok üzüldüğüm karakter olabilir filmin
evet
içinde.
Evet ya, Jin'le de arasında çok güzel bir bağ kuruluyor ya. Hani böyle hiç tahmin edilemeyecek hareketler yapıyorsun Jin falan diyor böyle.
Şey falan çok güzeldi falan. Ya ben orada. Ya K2'nun sahneleri zaten Alan Tudyk seslendiriyor. Benim de çok sevdiğim aha. Bir oyuncu. Firefly'daki pilot olarak biliyoruz kendisini. Replikleri de çok güzel yazılmış.
Evet.
Yani işte şey diyor Jin'e gidip. Sonuna kadar yanında olacağım Jin. Çünkü kesin böyle yapmamı emretti. Bir an şey diyorsun. Aa falan sonra ha yapıyorsun falan. Benzer şekilde sonda da işte Jin'in baştaki silah vermeme geyiğine evet. Bir referans olarak işte al yavrucum bunu dediğinde aa diye verdiği tepki falan hani.
O silah senin üzerinde kullanma ihtimali ne kadar biliyor musun? Yüksek. Bayağı yüksek falan yani. Güzel bir karakterdi. Ona evet. Da buradan bir selam çakmış olalım.
Rogue One'ın geneline baktığımızda aslında ilk perdesindeki hatta ikinci perdesindeki sıkıntılara rağmen çarpıcı bir finalle birlikte
evet.
Bize Star Wars için de alışkın olmadığımız ve büyük oranda da sevdiğimiz bir tat tattırdığını görüyoruz. Andor'un ikinci sezonuyla birlikte belki Rogue One'daki anlamlandıramadığımız bir takım şeylerin kıymeti daha da artabilir. Evet. Andor'un bunu ikinci sezonda ne kadar başaracağını bilmiyoruz. Ama şu haliyle bile Star Wars filmleri açısından hani ilk 5'e benim şahsen koyabileceğim filmlerden evet, biri.
Ki ben açık açık söyleyeyim. Benim tarafım belli. Ben yeni nesil Star Wars filmlerinden açık ara en sevdiğim. Yeni üçlemeye karşı çünkü bir düşmanlığım var. Sen yeni üçlemeyi yine şeyden dolayı sevebiliyorsun abi. Hani
Last Jedi'yi çok
Last
seviyorum.
Last Jedi'dan dolayı. Rian Johnson fanboyu olduğun için.
Yok, Rian Johnson fanboyu olmakla bir ilgisi yok
bırak
aslında.
Bırak şimdi. Knives Out geldiğinde de konuşacağız. O zaman göreceksiniz yani.
Ama şöyle bir durum var. Last Jedi'yi izlediğimde ben daha önce hiçbir Rian Johnson filmi izlememiştim zaten.
Ha okey. Ya oradan sevgin artıyor belki de. Ama ya senin yine de tutunacak bir dalın var ha. Benim yok yeni üçlemede tutunabileceğim bir dal.
Bir bölümde belki de Last Jedi'yi konuşup uzun uzadıya belki bu sefer karşıt görüşlerle de senin neyi evet. Sevmediğini ve benim neyi sevdiğimi uzun uzun
drama
tartışabiliriz.
Drama çıkıyor değil mi buradan böyle?
Kavga ediyor. 3,5 saatlik
podcast
bölüm
nasıl
olmuş.
Nasıl bitti? Hani nasıl kavga ettik ve bu podcast'i sona erdirdik?
Neyse o zaman bugünlük birbirimize girmeden bu zamana kadar bizimle
burada
olduğunuz ve bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yine yorumlarda hem bu bölümle ilgili hem Rogue One'la ilgili görüşlerinizi iletebilir. İlerleyen bölümlerde de ne konuşmamızı istediğinizi belirtebilirsiniz. Olabildiğince bu önerileri özellikle de popüler bir içerik gelmediği ve ne konuşacağımızdan emin olmadığımız haftalarda dikkate almaya çalışacağız. Güç sizinle olsun diyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
Ben güç sizinle olsun demiyorum. Çok klasik. Abi, bu baymadı mı artık? Yani hoşça kalın. Tekrardan görüşmek üzere. Yani esen kalın.